Ayrım 2.
Fakat sakin olun baylar. Ben hiç tokat yemedim. Sizin ne düşüneceğinizi bilmem. Ama yesem de fark etmezdi benim için. Hatta yaşamım boyunca az tokat attığım için üzülüyorum bile. Fakat yeter artık. Sizin için son derece ilginç olan bu konu üzerine tek söz bile söylemeyeceğim artık. Sağlam, sinirli, zevklerin bazı inceliklerini kavramayan insanlardan söz edeyim size biraz da. Bu baylar karışık bir olay karşısında öküz gibi avazları çıktığı kadar böğürmelerine, bundan büyük bir şeref kazanmalarına rağmen biraz önce söylediğim gibi bir güçlükle karşılaştıklarında hemencecik siniverirler. Güçlük onlar için bir taş duvardır. Nasıl taş duvar? Elbette doğa yasalarının, doğal bilimlerin sonucudur, matematiktir bu. Örneğin, sana maymunlardan geldiğimizi tanıtlamışlarsa, suratını buruşturmadan kabul edeceksin bu gerçeği. Vücudundaki tek bir yağ damlasının, senin için yüz binlerce soydaşlarınınkinden daha değerli olması gerektiğini, erdem, sorumluluk, öteki saçma sapan boş inan denen şeylerin hep bu sonuca göre çözümlenebileceğini tanıtlamışlarsa, sen gene olduğu gibi kabul edeceksin bunu. Çünkü iki kere iki gibi kesin bir matematik sonuç vardır bunlarda. İsterseniz itiraz edin. Hemen rica ederim, nasıl buna karşı çıkarsınız? Bu iki kere ikinin dört ettiği gibi bir gerçektir diye bağırırlar. Doğa size soru sormaz. Onun için isteklerinizle ya da yasaların sizin hoşunuza gidip gitmemesiyle işi yoktur. Doğayı olduğu gibi tüm sonuçlarıyla kabul etmek zorundasınız. Duvar, duvar demektir. Duvar vardır ve benzeri. Hey Tanrım, eğer herhangi bir nedenle doğa yasalarıyla iki kere ikinin dört ettiği benim hoşuma gitmiyorsa, bana ne bu yasalardan, bu matematikten? Kuşkusuz, duvarı delebilecek gücüm olmasa mutlaka deleceğim diye üstelemem. Ama önümde yıkmaya gücümün yeteceği bir taş duvarın bulunmasına da razı olamam doğrusu. Böyle bir taş duvar gerçekten de iki kere ikinin dört etmesi gibi kesinlikle huzur demektir. Bunun hiç olmazsa barış üzerine söyleyeceği birkaç söz vardır. Oh, işte size büyük bir saçmalık. Öte yandan tüm güçlükleri, tüm taş duvarları görüp anlamak, eğer bu güçlükleri ve taş duvarlara boyun eğmekten iğreniyorsanız, onlara boyun eğmemek çok daha iyidir. Mantığın kaçınılmaz, en dolambaçlı yollarıyla taş duvarda bile suçun size ait olduğunu anlayıp, böyle sonu gelmez bir konu üzerinde aşağılık yargılara varmak da iyidir. En ufak bir suçunuzun olmadığı apaçık göründüğünden, köşenizde kendinizi hiç ses çıkarmadan yer bitirirsiniz. Kızacağınız, bağırıp çağıracağınız bir kişi ya da bir şey olmadığı, belki de hiç olmayacağı için eliniz kolunuz bağlı kalır, şehvet baygınlıkları geçirirsiniz. Aldatmaca, göz boyama ve el çabukluklarından bulanık bir dünya yarattığınızı bile bile, kime neden gücendiğinizi kestirmeden, tüm bu aldatmacalar, karışıklıklar arasında içiniz sızlar hep. Bilemedikleriniz arttıkça sızılarınız da o oranda çoğalır. Demek siz diş ağrısında bile bir zevk olduğu kanısındasınız diyeceksiniz gülmekten katılarak. Ne varmış bunda? Diş ağrısının da kendine özgü ayrı bir zevki vardır diye cevap vereceğim ben de size. Tam bir ay diş ağrısı çektim. Bu nedenle biliyorum ki vardır. Diş ağrısı insanı yalnız öfkelendirmiyor, inletiyor da. Fakat bu iniltiler açık bir inilti değil, sinsice bir inilti. Zaten bütün mesele bu sinsilikte. Acı çeken kişi bu iniltilerle zevkini açığa vurur. Eğer bundan zevk duymasaydı, hep inlemekte direnir miydi? Güzel bir örnektir bu. Baylar, bunu biraz daha deşeceğim. Bu inlemeler, her şeyden önce acılarınızın tüm amaçsızlığıyla sizin küçük düştüğünüzü, acı çektiğiniz halde varlığına aldırmadığınız doğa yasalarının sizi hırpaladığını anlatır. Ortada bir düşman olmadığı halde ağrıların sürüp gittiğini, dişçi Wagenheimların tüm çabalarına rağmen dişlerinizin tutsağı olduğunuzu, sizin dışınızda birinin isteğine göre acılarınızın kesileceğini ya da 3 ay daha süreceğini anlatır. Son olarak da hala boyun eğmeyip direniyorsanız, kendinizi avutmak için elinizden gelebilecek tek şey ya kendinizi kırbaçlamak ya da acıtırcasına yumruklarınızla duvarları dövmektir. Ama başka bir şey söylemek isterseniz bu iniltilerinizle, işte kimden geldiği belli olmayan bu olaylar, bu insanın içine işleyen hakaretler sonucu insan içinde bazen yavaş yavaş şehvete varan bir zevk duymaya başlar. Çok rica ederim sizden baylar. Bir sürede bu diş ağrısı çeken 19. yüzyıl aydınının iniltilerine bu ağrının ikinci ya da üçüncü gününde kulak verin. Çünkü o zaman ilk günkü gibi yalnızca diş ağrısının verdiği kaba bir köylünün inlemeleri değildir duyulan. Bu inlemeler uygarlığa, Avrupa kültürüne uzanan, şimdi denildiği gibi topraktan ve halkın temelinden kopmuş bir insanın iniltileri olmuştur. Gitgide çirkinleşir, sonunda kötü bir hırçınlığa dönüşerek günlerce, gecelerce sürüp gider bu iniltiler. Bu kişi inleme ile kendine bir yarar sağlamayacağını, hem kendini hem çevresindekileri boş yere üzüp rahatsız ettiğini bilir. Hatta önünde yırtınıp durduğu kişilerle yakınlarının bu iniltileri dinlemekten bıkarak artık kendisine inanmadıklarını, onun yapmacıksız, şamatasız, başkalarına karşı bir övme payı çıkarmadan, fazla şımarıklık etmeden de inleyebileceğini düşündüklerinin de farkındadır. Hem de herkesten çok bilir bunu. İşte bütün bunları anlaması ve düştüğü bu yüz kızartıcı durum ona en tatlı, şehvete varan zevki tattırır. O olsun, sizleri huzursuz ediyor, yüreklerinizi parçalıyor, evinizde uyku uyutmuyorum ya, uyumayın. Benim dişlerimin ağrıdığını siz de her an içinizde duyun. Artık eskiden görünmek istediğim gibi bir kahraman değil, karşınızdaki iğrenç, şirret biri var. Ama olsun, çok seviniyorum foyamı ortaya çıkardığınız için. Benim bu alçakça inlemelerimi duymak sizi sıkıyor mu? İstediği kadar sıksın. Şimdi ben daha sıkıcı bir yaygara koparayım da. Anlayamadınız mı baylar? Hayır, bu yüce zevki anlayabilmek için herhalde kafaları daha derin anlayışa erişmesi gerekir. Gülüyor musunuz? Çok sevindim buna. Baylar, şakalarım kuşkusuz ki kötü, pürüzlü, karışıktır. Kendime güvensizliğimi gösterir. Bu da kendime saygı duymamdan ileri geliyor sanırım. Hem bilinçli bir insan kendine ne derece saygı duyabilir ki? Olabilir mi? Kendinin küçülmesinde bile zevk aramaya çalışan bir adam. Kendine saygı duyabilir mi? Ben bunu herhangi bir yapmacık pişmanlık sonucu söylemiyorum. Beni bağışla babacığım. Bir daha yapmam. Demek de elimden gelmez öteden beri. Söylemeyi beceremediğim için değil. Tersine, kolaylıkla hem de çok rahat söyleyebildiğim için nefret etmişimdir bu sözden. En ufak bir suçum olmadığı halde bir takım hayaller kurarak kendimi suçlu saydığım çok olmuştur. Bu da hepsinden kötüdür ya. O zaman iyice duygulanır, pişmanlık içinde gözle böylece kendi kendimi aldatırdım. Bunu numara olsun diye de yapmazdım. Yüreğimin oynadığı kötü bir oyundu bu. Gerçi doğa yasaları da her zaman ve herkesten çok gücendirmiştir beni. Ama bu durumda doğa yasalarını bile suçlayamazdım. Şimdi bunları hatırlamak iğrenç bir şey. O zaman da aynı duygularla dolanırdım. Aradan bir dakika bile geçmeden tüm öfkemle o duygulanmaların, o pişmanlıkların, değişme yeminlerinin birer yalan, hem de çirkin, kuyruklu birer yalan olduğunu sezinlemeye başlardım. Neden kendimi böyle zorla bu sıkıntılara soktuğumu soracak olursanız, ona da cevap vereyim. Boş durmaktan canım sıkıldığı için başıma böyle maskaralıklar çıkarırdım. Gerçekten de böyle. Siz de kendi kendinizi şöyle bir yoklasanız, baylar, bunun nedenle doğru olduğunu hemen anlarsınız. Yaşadığımı anlamak için kendi kendime serüvenler uydurur, yaşama oyunları oynar. Bir hiç yüzünden bile bile üzülmemeyi denemişimdir. Aslında gücenecek bir şeyin olmadığını, kendimi kandırdığımı bildiğim halde işi o dereceye vardırırdım ki sonunda gerçekten de üzülürdüm. Bu oyun çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Elimde olmadan sık sık yapardım. Bir başka seferde aşık olmayı denedim. Hatta iki kez denedim. İnanır mısınız baylar? Acı da çektim bundan. Ruhumun derinliklerinde bir yandan acı çektiğime inanmayıp kendimle alay ederken, öte yandan da gerçek bir acı içinde kıvranır, kıskançlıktan kudururdum. Bütün bunlar can sıkıntısından baylar. Hepsi sıkıntıdan, bir işi yapmamanın beni boğacak duruma getirmesinden, her şeyi anlamanın doğal, dolaysız ve doğru sonucu bir iş yapmamadır. Eli böğründe oturmaktan başka bir şey olamaz. Bunu yukarıda da söylemiştim, gene tekrarlıyorum. Özellikle tekrar ediyorum ki, içlerinden geldiği gibi davranan insanlar, iş adamları, dar görüşlü oldukları, kafaları çalışmadığı için iş alanında başarıya ulaşırlar. Bu nasıl açıklanabilir? İşte böyle. Bu tür insanlar dar görüşlü oldukları için önlerine çıkan meselede, ikinci derecede de olsa ilk karşılaştıkları nedenleri ana neden sayarlar. Böylece davranışlarına sağlam bir dayanak, temel bulduklarına herkesten rahat olurlar. Önemli olan da bu değil mi zaten? Herhangi bir işe girişmeden önce bütün kuşkulardan arınarak huzur içinde olması gerekir insanın. İyi ama ben nasıl huzur içinde olabilirim? Peki bana destek olacak başlangıç noktaları, dayanak nerede? Nereden bulayım ben bunları? Şöyle bir düşünmeye başladığım zaman ele alan hemen peşinden bir başka nedeni, o bir başkasını sürüklüyor ve bu da böylece uzayıp gidiyor. İşte anlayışlı olmanın, düşünceliliğin sonucudur bu. Burada da gene karşımıza doğa yasaları çıkıyor. Bundan nasıl sonuç çıkarıyoruz? Gene aynı sonucu. Hatırlayın, daha önce bir öç almaktan söz etmiştim. Doğrusu pek de anlamamıştınız. Derler ki insan öç alır. Çünkü adalet yerini bulacaktır. Demek ki ilk neden, dayanak, yani adalet bulunmuştur. Öyleyse büyük bir huzur içinde iyi ve doğru bir iş yapıldığına inanılarak başarıya ulaşılabilir. Rahat rahat öç alınabilir. Oysa ben burada ne adalet ne de erdemlilik göremediğim için sırf hırsım yüzünden öç almak istediğimi bilirim. Hırs hiç kuşkusuz tüm kuşkularımı giderebilir. Bir temel neden olmasa bile rahatlıkla ilk neden görevini yapabilirdi. Ama eğer bende bir öfke bile yoksa elden ne gelir? Biraz önce de bundan başlamıştım işe. Hırsım da hep o uğursuz bilinç yasaları yüzünden kimyasal bir çözümlemeye uğrar. Bir de bakarsanız asıl konu uçup gitmiş, tüm nedenler yok oluvermiştir. Suçlu ele geçmemektedir. Hakaret, hakaret olmaktan çıkmış, diş ağrısı türünden kaderin bir cilvesi durumuna dönüşmüştür. Yapılacak tek şey kalıyor, o da duvarları daha sert yumruklamak. Asıl nedeni bulamayınca her şeye boş verilir zaten. Bir kerecik bilinçli olmayı bir yana bırakır, ilk nedeni aramadan, düşünmeden, kendini duyguların akışına bırakırsın körü körüne. İster sev, ister nefret et, boş durmamak için bir şeyler yap yeter ki. Bu danışıklı, kendi kendini aldatma sonucu, er geç ertesi gün kendini küçük görmeye başlarsın. Sonuç olarak da bir sabun köpüğü ve hiçbir iş yapmama. Oo, baylar, işte benim kendimi akıllı saymamın tek nedeni. Yaşamım boyunca ne bir şeye başlayabilmem, ne de başladığım işi bitirebilmemdir. Ben de herkes gibi gevezenin, zararsız ama can sıkıcı gevezenin biri olsam ne çıkar ki? Her akıllı insanın her şeyden önce geveze olması, yani havanda su dövmesi yazılmış sanına elden ne gelir? Ah, hiçbir şey yapamayışım tembelliğimden ileri gelseydi. Tanrım, öyle olsaydı ne büyük bir saygı duyardım kendime. Saygı duyardım. Çünkü tembelliğim var derdim. Güvenebileceğim belirli bir özelliğim var diye saygı duyardım. Bu adam kim böyle diye sorsalar cevap olarak tembel derlerdi. Böyle bir şey duymayı çok isterdim. Demek benim de bir niteliğim hakkımda söylenecek bir söz olabilecekti. Tembel. Bu da bir ünvan, bir mevki, bir meslektir. Alay etmeyin, böyledir bu. O zaman haklı olarak en birinci sınıf kulübe üye olurdum. Kendi kendimi saymaktan başka bir iş tutmamın gereği kalmazdı. Tanıdığım bir bay vardı. Yaşamı boyunca Lafitte şarabından anlamısıyla böbürlenir dururdu. Bunu bir üstünlük, yetenek olarak görür ve kendisi hakkında en ufak bir kuşkuya bile düşmezdi. Yalnızca huzurlu bir vicdanla değil, üstelik bununla övünerek öldü. Bunda da çok haklısın. İşte o zaman ben de kendime bir meslek seçerdim. Tembel ve obur olurdum. Ama öyle basit bir obur değil. Bütün güzel ve yüksek şeylere ilgi duyan oburlardan olurdum. Bu nasıl hoşunuza gitti mi? Çoktan beri aklıma takmışımdır bunu. Bu güzel ve yüksek şeyler bana 40 yaşımda az çektirmedi. Enseme az binmedi. Ama 40 yaşımda oldu bu. Oysa eskiden gençlikte, o zaman bambaşka olurdu. O zaman kendime uygun bir iş de bulurdum hemen. Yani tüm güzel ve yüksek şeylerin onuruna içerdim. Her olayı bahane ederek kadehime önce biraz gözyaşı akıtır, sonra da onu tüm güzel ve yüksek şeylerin onuruna kaldırır, içerdim. O zaman yeryüzünde ne varsa hepsini güzellik ve yükseklik açısından görür, en pis ve iğrenç şeylerde bile güzel ve yüksek bir yan bulurdum. Islak sünger gibi gözyaşı dökerdim. Örneğin ressam Ç bir resim mi yaptı? Hemen böyle bir tablo yapan ressamın onuruna içerdim. Çünkü tüm güzel ve yüksek şeyleri seven bir adamdım ben. Yazarın biri Kim Nasıl İsterse adlı bir kitap mı yazdı? Hemen Kim Nasıl İstersen'in onuruna içerdim. Çünkü tüm güzel ve yüksek şeyleri severdim. Bu arada herkesin de bana saygı göstermesini isterdim. Biri saygısızlık yapacak olsa yakasını bırakmazdım. Huzur içinde yaşamak ve debdebeyle ölmek. İşte güzel olan bu. Bundan güzel ne olabilir ki? O zaman salıvereceğim göbeğimi, 3 kat olmuş gerdanımı, rezilcesine havaya diktiğim koca burnumu görenler, bakın şunun kalantorluğuna. Olunca böyle olmalı insan derlerdi. Siz ne isterseniz deyin baylar. Yaşadığımız şu kötü çağda böyle güzel sözleri kim duymak istemez? Fakat bütün bunlar güzel, altın hayallerden başka bir şey değildi. Oo, söyleyin bakalım, insanların gerçek çıkarlarını bilmediklerini, bu nedenle de kötülük yaptıklarını ilk kez kim ortaya attı? Kim böyle akıllıca bir söz söyledi? Sözde insanoğlunun kafası aydınlanır ve onun gerçek çıkarları gözlerinin önüne serilirse, o artık burnunu kirli işlerden geri çeker, bir anda soylu, tertemiz yürekli biri oluverirmiş. Bunun nedeni de aydınlanıp gerçek çıkarlarını görmeye başladıktan sonra kendi çıkarlarını yalnız ve yalnız iyilik yapmakta bulmasıymış. Hiç kimse bilerek kendi çıkarlarına aykırı davranışlarda bulunamayacağına göre tek çıkar yolun iyilik yapmak olduğunu kabul edermiş. Hey gidi küçük çocuklar, hey gidi temiz, saf çocuk. Peki dünya kurulalı beri insanların yalnızca kişisel çıkarlarına göre hareket ettikleri görülmüş müdür? Peki insanların bile bile yani kendi gerçek çıkarlarını iyice anladıkları, bunu bildikleri halde bunları ikinci plana atıp hiç kimsenin zorlayıp itmediği başka yollara bir sürü karışık, tehlikeli işlere atıldıklarını gösteren milyonlarca örneğe ne demeli? Evet, gösterilen yolun tam tersine doğru, kendi bildikleri gibi yürümüş insanların çoğu, aklın almayacağı çetin, neredeyse karanlık yollarda yürümekte direnmişler. İnsanoğluna dik kafalılık ve direnme kendi çıkarlarından daha tatlı geliyor demek ki. Çıkar. Ne demektir bu çıkar denen şey? İnsanoğlunun çıkarının nerede olduğunu kesinlikle belirtebilir misiniz? Eğer bir insan çıkıp da çıkarını kendisi için iyilik değil, kötülük istemekte görürse, hatta böyle yapmak zorunda kalır ne bilir? Hele bir de çoğu zaman böyle oluyorsa, o büyük kuralın ne değeri kalıyor? Siz ne dersiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Gülüyorsunuz. Gülün baylar. Yalnız cevap verin bana. İnsanların çıkarları tam olarak sayılmış mıdır? Aralarını sınıflandırmaya giremeyenler yok. Dediğime göre baylar, ilişkin listeyi isimleriyle ortalama bir hesapla çıkarmışsınız. Sizin çıkarlar listenizde refah, özgürlük, rahatlık gibi şeyler var. Bunlara açıkça bile bile sırt çeviren biri çıksa siz, tabii ben de, onu kara cahil, zır delinin biri olarak kabul etmez miydik? Ne tuhaflıktır. İstatistikçiler, bilginler, insanoğlu için bir takım hesaplar yaparken çıkarlardan birini gözden kaçırırlar. Hatta bunu tam ters bir yönüyle hesaba katarlar. Oysa her şey bu çıkara dayanmamaktadır. Tutup bu çıkarı da listemize katsak ne olurdu sanki? İşin asıl kötü yanı, bu anlaşılması çok güç olan çıkarın hiçbir sınıflandırmaya girmemesi, hiçbir listeye sokulmamasıdır. Örneğin, benim bir dostum var. Baylar, o yalnız benim değil, sizin de dostunuzdur. Onunla dost olmayan kişi yoktur çünkü. Bu kişi bir işe başlamadan önce akıl ve mantık kurallarına göre nasıl davranması gerektiğini açık, tunturaklı bir şekilde anlatır size. Hatta bununla da kalmaz, bir insanın olağan, gerçek çıkarlarından coşkunlukla, tutkuyla söz ederek ne kendi çıkarlarını ne de erdem denen şeyi anlamayan miyoplarla acı bir dille alay eder. Ardından daha bir 15 dakika bile geçmemiştir ki ortada hiç de değişivermiş bir durum, bir neden olmadığı halde tüm çıkarlarını hiçe sayan bir içgüdüyle eskisinin tam tersi bir yol tutmuştur. Artık ne mantık kuralları kalmıştır, ne kendi çıkarları, ne de başka bir şey. Şunu da ekleyeyim ki, dostum demekle ortaklaşa bir anlam kastettiğim için bu döneklikte yalnız bir kişiyi suçlamak biraz zordur. Bakın size bir şey söyleyeyim baylar. Acaba insana en üstün çıkarından daha değerli gelen bir şey ya da biraz önce söylediğim mantık çerçevesinde kalmak üzere son derece yararlı, hiçbir listeye girmemiş dediğim bir çıkar yok mudur? Bu sözünü ettiğimiz çıkar öyle olsun ki öteki tüm çıkarlardan daha önce daha çekici gelsin insanı. Bu en büyük, en değerli çıkarı elde edebilmek için gerekirse her çeşit kuralı çiğneyerek mantığa, şerefe, huzura, refaha, sözün kısası tüm güzel ve yararlı şeylere aykırı gelecek bir yol tuttursun insanoğluna. Öyleyse ortada gene bir çıkar var diye sözümü kesmek isteyeceksiniz hemen. İzin verin de size her şeyi anlatayım. İş kelime cambazlığında, söz oyununda değil. Benim asıl anlatmak istediğim, yukarıda sözü geçen çıkarın tüm sınıflandırmalarınızı bozmasında, kişilerin mutluluğu için çırpınan insanseverlerin koyduğu tüm ilkeleri darmadağın etmesindedir. Sözün kısası, bu çıkar her şeye engel olmaktadır. Ama bu çıkarın ne olduğunu söylemeden önce, kendi adımı kötüye çıkarmak pahasına da olsa şunu çekinmeden belirteyim. Bütün bu kusursuz sistemler ve insanların çıkarlarını ellerinden kaçırmamak için iyi ve uysal varlıklar olacakları yolunda ileri sürülen bu çıkar ilkeleri benim düşünceme göre şimdilik bir mantıktır.